Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Bir başka Amerika seçimleri podcasti için Ali Abaday ile birlikteyiz. Ali Abaday, hoş geldin.
Hoş bulduk İlhan. Nasılsın?
İyiyim. Tabii heyecanlıyız. Son iki haftaya girdik. Dört aydır bu podcastleri birlikte yapıyoruz. 120 günlük bir macera. Son 15 güne girince tabii insan biraz daha heyecanlanıyor. Ben vakit kaybetmeden hemen anketlere gireyim. İlk podcast'ten beri bu anketleri beraber takip ediyoruz. Real Clear Politics'ten takip ediyoruz. Bunun nedeni burada tek bir anket değil. Son bir hafta 10 günde yapılmış 8-10 tane itibarlı, güvenilir anketlerin ortalamasını birlikte veriyoruz. Böylece bir anket 15 puan gösteriyor, bir anket 3 puan gösteriyor ama böylece dinleyicilerimiz ortalamayı almış oluyorlar. Son 14 gün kala Biden 8.6 puan Trump'ın önünde. Son bugün açıklanan iki anket var. Bir tanesi New York Times anketi ki Biden'ı 9 puan önde gösteriyor ama IBT tip anketi var. Bu da başka bir güvenilir anket. O ise sadece 3 puan gösteriyor. Bir de salıncak eyaletlerdeki anketleri konuşmak gerekirse, salıncak eyaletler dediğimiz uzun 10 yıllardır her seçimde değişebilen Demokrat veya Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren eyaletler. Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina ve Arizona gibi. Bunlar aslında Georgia, Texas da katıldı bu dönemde. Normalde Cumhuriyetçi eyaletler olarak bilinse de Demokratlar bu eyaletleri de kazanma derdinde. Bu salıncak eyaletteki ortalamalara göre Biden 3.9 puan önünde. İşte Florida'da sadece mesela 1 puan önde görünüyor. Pennsylvania'da 3.8 puan gibi. Yani ortalamada 4 puanlık bir fark var. Ki bu 4 puanlık fark aslında çok büyük bir fark değil. Normalde bir anketin 3 puan artı eksi olarak düşünmek gerekirse 4 puan diyebiliriz ki nekenek denilen gayet birbirine yakın anketler. Ben şimdi sana sözü şimdi sana bırakacağım. Benim son 2 hafta itibariyle söyleyebileceğim, her ne kadar etrafta Biden bu işi bitirdi, artık bu saatten sonra dönüş olmaz gibi bazı yorumlar görsek de Biden'ın önde olduğu, favori olduğu doğru. Ama 2016'nın bir tekrarının yaşanmayacağı konusunda kimse garanti veremiyor şu anda.
Haklısın. Şöyle de bir şey var. Son haftalara girildiğinde Biden'ın oy, yani bu salıncak eyaletlerde yeniden swing state'lerde oy kaybettiği, Trump'ın kimi noktalarda oylarını arttırmaya başladığı da görülüyor. Özellikle Trump'ın hastaneye kaldırıldığı zaman oy farkı biraz açılmıştı. Ama Trump tekrardan hızlı bir dönüş yaptı kampanyalarla birlikte ve 3 puan esasında Amerikan seçimleri için, ki geçen seçimden de biliyoruz, çok düşük bir oran. Özellikle bu salıncak eyaletlerde. Ben şöyle baktığım zaman mesela Carolina tarafında veya işte Michigan'da veya işte Pennsylvania'da hep aynı şey söyleniyor. Yani koronavirüs olmasa ekonomik açıdan bakıldığında biz Trump'a oy verirdik. Trump'ı desteklemiyoruz. İlk seçimde de hani onu çok beğenmiyorduk ama hani Clinton'ın yerine oy vermek istedik. ama şu anki durumda hani işler biraz değişti. Hatta çok ilginç şeyler var Amerikan medyasında. İşte belediyelere gidiyorlar, o eyaletlerdeki gibi bölgelere gidiyorlar. Ve insanlar şey diyor, yani mesela çoğunlukla söylenen şu: Trump'ın ekonomiyi düzelteceğine inanıyorduk. Niye çok sert göçmen karşıtlığı vardı? Çünkü Amerika'da göçmenler gerçekten sabit işi olanları, bu mavi yakalıların işini elinden alan bir faktör olarak görülüyor. Ben kendi yaşadığım bir örnekten anlatmak istiyorum. Tanıştığım bir tane tesisatçı vardı. Dedi ki, ben 3 kuşaktır bu işi yapıyorum ama sanırım benden sonra çocuklarım devam edemeyecek. Çünkü dedi, benim bu işi yapmam için yanımdaki adamla birlikte yapıyorum. İşte ben onun vergisini veriyorum, sigortasını ödüyorum, işin vergisini veriyorum. İşte sizin sana saati 8 dolar veya 9 dolardan faturalandırabiliyorum. Ama dedi, sen 3 tane Latino gelse buraya 2 dolar isteyecek veya işte 3 dolar isteyecek. Benimkinin 3'te 1'i bir şey isteyecek saatlik fiyata. Sen onlarla anlaşan, çoğu müşterimiz böyle gidiyor dedi. Yani çok düşük fiyat veriyorlar çünkü vergi vermiyor, sigortası yok ve biz iş kaybediyoruz. Bu pek çok eyalette Amerika'da bir sorun olarak görülüyor. Ekonomilerde işte işlerini kaybeden, ekonominin iyi gitmediği söyleyenler. Ve bir önceki seçimde 2016'da insanlar Trump'ın bu göçmen karşıtlığıyla işlerini geri alacaklarını düşünüyorlardı. Fakat koronavirüsle birlikte şimdi söylenen şuna dönüyor: Trump bu işi yönetemedi, başkan gibi yönetemedi. Ama hala Trump'ı destekleyen yine yüksek bir kitle var ve bunlar diyor ki, yani koronavirüs bitecek ve bizim için önemli olan iş. Bir zaman içinde koronavirüsü bitireceğiz. Bu noktada işte Biden'ın oralardaki gidişi, oralardaki konuşmaları da etki ediyor. Çünkü Joe Biden'ın çok önemli bir sözü oluyor: Trump bütün buraları hayatı boyunca gelmedi, sadece seçimde geldi, o New York'ta büyüdü ve New York'taki pencereden buraları görmeye çalıştı. Ben sizden biriyim, ben buralarda büyüdüm ve halkın dilini konuşuyor. O yüzden miting yaptığı yerlerde oy oranının yükseldiğini görebiliyoruz. Ama yine de son dönemde, yani 2 hafta kala bir sürece girildiğinde çok az bir oy farkı var ve tabii bugün kesin konuşacağız, mektupla oy gönderme. Şu an pek çok eyalet yüksek mahkemesi bu konuda işte kaç günde sayılacağına dair kararlar veriyor ve giderek fazla sayıda insan mektupla oy kullanmaya yoğunlaşırken, bunlar içinde de demokratlar yüksek bir oranda, yani %80'e %20 gibi demokrat üstünlüğü var bu durumda.
Evet, haklısın. Mektupla ve erken oy kullanma Amerika'nın çoğu eyaletlerinde, 3'te 2'sinde başladı. Geçen hafta başladı. Bazılarında dün ve bugün başladı. Her eyalette değişik. Mesela Florida'da bugün başladı erken oylama. Ve Florida'da bugün oy kullananlar veya dün pazartesi oy kullananlar 350 bin kişi, bu 2016'da 290 bin kişi kadar. Genel itibarıyla Amerika'nın ortalamasında 31 milyondan fazla Amerikalı oylarını kullandı. 130 milyon kadar veya 140 milyon kadar, 2018'de 120 milyon Amerikalı kullandı oy. 2016 yılında 138 milyondu hatırladığım kadarıyla. Yani bu sayılara baktığımızda şimdiden yaklaşık %20'sinden fazlası kullandı. Bu açıdan 2016'nın 4-5 katı veya 6 katı civarında insan kullanıyor. Hem salgından dolayı mektuplarının bir an önce gitmesini istiyorlar, hem de sandıklar açıldığında çok ciddi bir yığılma var. Bu Texas'ta da var. Texas'ta mesela 2016'da oy kullananların %40'ı şimdiye kadar kullandı. Yani müthiş bir ilgi var. Bu ilgi demokratların tabii lehine olarak, avantajına olarak görülüyor ve gösteriliyor. Bahsettiğin incelemelerden yola çıkarak hem mektupla hem de erkenden oy kullananların demokrat olduğunu yapılan anketlerden dolayı biliyoruz. Tabii bunun sonucunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca dün Amerikan Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karar aldı. 4-4 şu anda 8 tane yargıç var Anayasa Mahkemesi'nde. Bir tanesi bildiğimiz gibi Ginsburg öldü Eylül'ün 16'sında. Yeni yargıç Barrett ise şu anda hala onama safhasında ama görünüşe göre pazartesi günü itibariyle yargıç olarak atanacak. Bir yargıç eksik olduğu için 8 tane yargıcın katıldığı ve 4-4 olarak kararsız kaldı ve ondan dolayı da Pennsylvania Anayasa Mahkemesi'nin kararının geçerli olduğu o karar çok önemli. O kararda oyların, mektupla atılan oyların 3 Kasım'dan önce atıldığı takdirde seçimden 3 gün sonra dahi olsa sayılacağını, 6 Kasım'a kadar sayılabileceğini hükmetti. Buna tabii cumhuriyetçiler büyük bir tepki gösterdi. Bu biraz nüanslı ama kısaca anlatmak gerekirse işte mektuplarla demokratların daha çok oy kullanması bekleniyor. Ondan dolayı da bu şekilde 3 gün daha uzatıldığında sayma süreci bu demokratların lehine olduğu kabul ediliyor. Bu arada yeni bir mektup hack edilme veya e-mail hack edilme hadisesi yaşandı. 2016 yılında hatırladığımız gibi Hillary Clinton'ın kampanyasının e-mailleri hack edilmişti.
Demokrat Parti'nin.
Demokrat Parti Hillary Clinton'ın kampanyasının Podesta e-mailleri hack edilmişti. Ve 7 Ekim'den itibaren drip drip her gün 3'er 5'er 10'ar 20'şer tane e-mailleri açıklanarak çok ciddi bir zarar vermişti. Ve de Clinton'ın seçimi kaybetme nedenlerinden bir tanesi olarak gösterilmişti. Bu yılda Hunter Biden çıktı ortaya. Hunter Biden, Joe Biden'ın oğlu. Hunter Biden'ın pek hayatı boyunca çok ciddi işte uyuşturucu sorunlarıyla boğuştuğu, çok sıklıkla rehabilitasyon merkezlerine yatırılıp çıkarıldığı, hayatı boyunca vefat eden kardeşi var bir tane, Beau Biden isminde. Beau Biden gayet kariyer sahibi, hatta en son sanırım Pennsylvania'ydı. Adalet Bakanı.
Babasının eyaletinin Adalet Bakanı'ydı.
Pennsylvania. Yo, Delaware.
Delaware. Okay, Delaware. Çünkü Joe Biden Pennsylvania doğumlu, Delaware senatörü.
Doğru. Delaware'ın Adalet Bakanı'ydı. Yani ilerisi açıktı. Oradan daha ciddi başka pozisyonlara gelmesi bekleniyordu. Hunter ise işte hem donanma kuvvetlerine girmiş, oradan uyuşturucu yüzünden atılmış, bir türlü işte hayatını toparlayamayan bir insan kısacası. 2014 yılında ise Çinli ve Ukraynalı bazı şirketlerin yönetim kuruluna giriyor. 2019 yılına kadar orada kalıyor. O esnada Hunter Biden'ın babasının başkan yardımcılığından yararlanarak bu pozisyonlara geldiği ve o esnada da babasının bu pozisyondan yararlandığı iddiaları vardı. Bu iddialarla ilgili olarak işte Hunter Biden'ın e-mailleri hack edildi ve geçen çarşambadan itibaren 3-4 gün yayınlandı. Dün ve bugün gördüğüm kadarıyla New York Post yayınlamadı herhangi yeni bir madde, yeni bir e-mail. Bilmiyorum bitti mi bitmedi mi ama benim yani işte Steve Bannon gibi, Giuliani gibi isimler, ki bu ikisi zaten bu e-maillerle çok ciddi ilgisi var. Bu ikisi de daha anlatılacak çok şey var. Daha gelecek çok şey var. Zarar verilecek çok şey var gibi mesajlar vermişti. Bundan dolayı 11 bin tane e-maili olduğu söylenen Hunter Biden'ın hack edilmiş e-maili var denilen Hunter Biden'ın önümüzdeki iki hafta içerisinde çok büyük skandallar göreceğiz mi görmeyeceğiz mi, bence gayet derecede önemli ve birlikte izlemeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar ne oldu diye sorulursa, şimdiye kadar aslında bazı önemli bilgiler ve zarar verici bilgiler ortaya çıktı, e-mailler ortaya çıktı doğrusunu söylemek gerekirse. Bunlardan en önemlisi işte kızıyla yaptığı söylenen bir mesajlaşmada kızına kendisinin maaşının yarısının babası tarafından el konduğunu söylediği ortaya çıktı. Bu e-mailler New York Post gibi cumhuriyetçilere yakın isimlere, yakın medyaya servis edildi. Zaten orada yayınlandı. Mesela Fox News dahi bunun inanırlığı, güvenirliği açısından kredibilitesi soru işaretlerini aşamadığı için yayınlamadığı açıklandı, haber oldu. En büyük soru şu, meta datasını vermiyor Giuliani bunun. O ne demek? Yani her ne kadar şimdiye kadar yayınlanan e-mailler doğru gibi görünse de tüm e-maili vermiyor. Yani tüm hard diski vermiyor. Kendisine göre seçip verdiklerini yayınlayabiliyorsun ve bunun metadata olayını belki sen anlatmak isteyebilirsin. Tümüyle bilgiye sahip olmadıkları için, hard drive'e sahip olmadıkları için de işte New York Times gibi, Washington Post gibi Amerika'nın birçok önde gelen basın kuruluşları ve ayrıca Twitter ve Facebook'ta dahil olmak üzere sosyal medya kuruluşları bu bilgileri yayınlamadılar. Çünkü güvenilir bulmadılar. Tabii böyle olunca da Amerika'daki polarizasyon daha da büyümüş oldu. Trump mesela dün AP'nin muhabirine sen de suçlusun, işte soru sormaya çalışıyor. Sen de suçlusun çünkü bu e-mailleri yayınlayamıyorsunuz şeklinde bir suçlama yaptı. Ben şimdi sözü sana vereyim.
Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle şu karışıklık olmasın. New York Times değil, New York Post. New York Post, New York Times'a kıyasla çok daha ufak bir gazete. İnsanlar bu noktada şaşırabiliyor. Ama Washington Times ve New York Post gibi gazeteler de var. New York Post'u belki şeyden de hatırlayabilir kimi. İzleyiciler 2016'da seçimler yapıldı. 2017'de Trump yemin ettikten sonra medyanın ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Ve o toplantıya başladığında şey dedi. Burada konuşulanlar hiç dışarı çıkmayacak, hiçbir şekilde cevaplanmayacak bir kağıt imzalattı. Fakat hemen aynı gün New York Post'a sızdırmıştı neler konuşulduğunu ve medyayı çok kötü bir noktada bırakmıştı. Hani New York Post uzun, yani bilinen Trumpçı bir gazete. Ve sonrasında da dediğin gibi sosyal medya, Twitter kesinlikle biz bunların yayılmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü başka birine ait maillerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi bizim kurallarımıza aykırı. Facebook'ta biz bunun güvenilirliğini araştırıyoruz. O sırada yayılma şeyini düşürüyoruz dediler. Senin dediğin genel olarak şöyle, Türkiye'den şöyle bir örnek verebiliriz. Berat Albayrak'ın mailleri vardı. Hani insanlar giriyordu. Maille kimle ilgili mail var? Bütün database'den bakıyordu. Şimdi buradakinde hikaye şöyle. Mesela biz seninle mailleşiyoruz ama mailleşirken diyorum ki ben İşte konuşmaya başlıyoruz. Üçüncü mailde tamamen şaka oldu. Diyorum ki İlhan işte bu akşam bana yemek ısmarlar mısın? Sen diyorsun ki ya benim parayı yatırmadılar. Esasında biliyoruz espri. Ama ben onu alıyorum sonradan bunu. Diyorum ki işte İlhan Tanır'ın parasını yatırmamışlar. İşte çalıştığı kurum iflas edecek, bu da maili. Ama öncesini ve sonrasını bilmiyorsun konuşmanın. Yani oradan bir cımbızlama var. Trump'ın özellikle rakiplerine veya kendisini desteklediğini iddia ettiği kişilere yaptığı yöntemlerden biri. Belli bir bölümü alıyor ve işte bu mail bu, işte bu bu. Arada ne konuşulmuş, ne söylenmiş, orada bir espri mi var, farklı bir şey mi var? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bir de dediğin gibi çok doğru, mailler gerçek mi değil mi bunu da bilmiyoruz. Ama yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Fakat Trump'ın bu 4 yıllık başkanlık sürecinde Twitter kullanış biçimi, işte rakiplerine saldırış biçimi özellikle kararsız seçmende de şeyi gösteriyor. Yani ya bu mailler biraz gerçek olsa bile hani Trump ve ekibinden geldiği için durmak lazım. Hani çok bir bekleyelim. Hani Fox News bile girmiyorsa bir beklemek lazım. Ama şey de var tabii Amerika'da sosyal medyanın bu Trump'ı destekleyen şeyleri, komplo teorileri üreten ekipleri yasaklaması, onlara şey getirmesi, sınır getirmesi falan. Hani giderek o altta bizim iki program önce söylediğimiz iki ya da üç program önce Trump bir damar yakaladı. Trump gitse bile o yakaladığı damar Trumpizm hani bir zaman sonra devam edecek. İşte o damara etki ediyor bu. Yani Amerika içinde orta veya düşük gelirli, eğitim düzeyi belli, biraz daha az komplolara açık belli bir gruba hitap ediyor bunlar ve o gruplar bunları seviyor. İşte mailleri okudum, o görüyor musun işte babasının şeyiyle Ukrayna'daki savcı bile görevden aldırıyormuş, işte orada kaç bin dolarlık işe girdi. Fakat aynısını Trump için sorduğun zaman çok benzer özellikleri var Türkiye ile bu noktada. Yani Trump'ın çocukları ile ilgili durumlar var. İşte kızı sadece danışman ama Amerika'yı temsilen Çin'e gidiyor. İşte dışişleriyle krizler yaşanıyor. O Trump'ın çocukları onlar işte şey zenginler zaten. Yok işte Amerika'yı temsil ediyorlar. Amerika'yı tekrardan büyük yapacaklar. Hani böyle bir fanatizm de var. Tamamen şey açısından da bakmıyor bu Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ı körü körüne savunanlar. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış. Şimdi biraz önceye dönersek salıncak eyaletlerde şöyle bir durum var. Daha önceden Trump'a oy vermiş yani 2016'da Clinton yerine Trump'a oy vermişler. Trump'ın yaptıklarından, söylediklerinden özellikle koronavirüsteki gösterdiği başkanlıktan sonra biraz daha çekimseller ve Joe Biden'a yaklaştı. Hani salıncak eyaletin özelliği bu. Oradaki o bölgedekiler genellikle bu önemli seçmen kitlesi koyu koyuna şey yapmıyor, desteklemiyor. Daha kritik bir açıdan bakıyor. Oy kullanmayabiliyor kendi adayını desteklemiyor. Cumhuriyetçi partiye kayıtlı ama Cumhuriyetçi adayı beğenmezse oy vermiyor. Ya da Demokratsa Demokrat adaya oy vermiyor beğenmiyorsa. Bu açıdan hani salınacak eyaletler önemli. Bir de deminki şeyde şimdi bazı izleyiciler çok ilginç gelecektir. Texas. Çünkü Texas Cumhuriyetçilerin kalesi gibi ama 2016 seçimlerinde Clinton orada bayağı oy aldı. Çünkü Texas'ta giderek yükselen bir de göçmen nüfusu, Hispanik nüfusu var. Ve salıncak eyaletlerin oy dağılımlarına bakıldığında çoğunlukla siyahilerin Biden'dan yana oy kullandığını görmeye başlıyoruz. Ya da işte Latino diyeceğimiz, Hispanik diyeceğimiz kesimin Biden'a daha yakın olduğunu, beyaz seçmen kitlesinin, beyaz erkek seçmen kitlesinin Trump'a yakın olduğunu görüyoruz. Mesela Bernie Sanders niye seçilmedi? İşte Musevi oldu mu diye sorular vardı. Şöyle bir cevap var. Bernie Sanders özellikle bu iç kesimlerde ve salınacak eyaletlerde eğitimli kadın demokrat seçmen tarafından kuşkuyla yaklaşılan bir aday olduğu için çok da kazanamadı. Yani gençler gerçekten Bernie Sanders seviyor ama anneleri çok sevmiyor gibi bir durum var bunun içinde. Şimdiki durumda ne olacak? Yani bu ben şey olarak görmüyorum Hunter Biden'ın maillerini bir Ekim sürprizi olarak görmüyorum. Yani Trump'ın koronavirüs olması, 3 gün yatması bir Ekim sürpriziydi. İşte Ginsburg'un ölümü senin yazdığın gibi erken bir Ekim sürpriziydi. Ama bu maillerin metadata verilmediği sürece ve ciddi bir soruşturmaya sebebiyet vermediği sürece ki 2 hafta kaldı seçimlere bir Ekim sürprizi yaratacağını sanmıyorum. Çünkü haber dediğimiz şey artık sosyal medyadan yayılıyor. Yani televizyon kanalı veya gazeteden değil. Tamamen sosyal medyadan gidiyor. Sosyal medya bunu kısıtlamaya başladığı zaman zaten o haber ne kadar önemli olursa olsun değerini %50 ya da %60 oranında da yitiriyor. Bana çok Ekim sürprizi gibi gelmiyor. Ha, ama kararsız seçmenin bir kısmında belki etki edebilir. Ben daha çok Trump'ın son birkaç haftadır giderek artan oylarından endişe ediyorum. Çünkü bu seçimin rengini yani Biden kazandığı değiştirebilecek bir şey. Özellikle de salınacak eyaletlerde. Ama Trump şimdi şeye tekrar başladı. En yakınındakileri harcama ya da kendisine muhalif olanlara karşı böyle bir sert çıkışlar yapmaya. Son olarak da doktor Fauci'ye
Fauci.
şey dedi. Fauci'ye karşı işte kaç yıldır şeyde 500 yıldır burada. İşte o ve onun gibi tırnak içinde salaklar yüzünden ülke bu halde. Hani ben onu dinlesem 500 milyon insan şey 500 bin Amerikalı ölürdü gibi saldırmaya başladı.
Evet, bu sabah da saldırdı. Bu sabah da Fox News'teydi. Zaten Fox News'e sürekli çıkıyor telefonla. Bu sabah denk geldim. Böyle bir 45 dakika konuşuyor böyle. Yani zaten sorular şey olduğu için, yandaş sorusu olduğu için sabah Fox and Friends var, tamamıyla pro Trump.
Trump
Evet.
and
Fox'taki her program pro Trump değil. Arada çok kıymetli işte Chris Wallace gibi çok kıymetli insanlar var. Akşam da Brett isminde, soy ismini hatırlayamadım. Böyle 2-3 tane çok iyi anchor var ama onun dışında tabii çok büyük ağırlıkla pro Trump. Bu arada çok soru soran var. Onlardan bazılarına bakalım diyorum ben. Hasan Sayan, Amerika ulusal dış politikası kim bilirse gelsin aynı devam eder diyor. Doğru değil. Normalde
teşekkür ederim.
cumhuriyetçi ve demokrat normalde Trump harici durumda haklısın. Fark olsa da genelde Amerika'nın dış politikası, dış politikadaki ehil insanlar, uzmanlar, eski yetkililer zaten belirli bir Amerika dış politikası kurumları sürecinde yaratılır ve ona göre takip edilirdi. Trump ise her şeyi tamamıyla baş aşağı etti. Ondan dolayı Trump'ın seçilmesi ve Biden'ın seçilmesi arasında bu kez dağlar kadar fark var. Obama Trump'tan daha çok iş yarattı diyor. Başka bir tanesi doğru. Obama Trump'tan daha fazla iş yarattı yılbaşına. Her ne kadar Trump her konuşmasında, her demecinde kendi yönetiminin tarihteki en fazla iş yaratan yönetim olduğunu iddia etse de bu iddialar doğru değil. Başka bir tanesi bu yayını lütfen beğenin demiş. Bence de katılıyorum. Lütfen
Teşekkürler.
yayını beğenelim. 80 milyon kişi mektupla oy verecek diye bir yorum var. 80 milyon olacak mı? Olabilir. Şu anda yani hep birlikte göreceğiz.
Ben iki şey söyleyeceğim.
Tabii
Birincisi
ki.
bu mektupla oylar kullanılıyor ama seçim gününe kadar sayım başlamayacak. Yani seçim bitene kadar. Hani İzleyicilerin kafasında öyle bir karışıklık olmasın. Hani 3 gün sonraya niye şey oldu yeni atılmış. Mektuplar hani oylar bekliyor. O mektuplar seçim bittikten sonra açılıp sayılmaya başlanacak. O yüzden bir birikme olacak. 3 güne sarkacak deniyor. Bu bir. İkincisi de ki demin soruya çok basit bir örnek verelim. Normalde Amerikan başkanları Pentagon'la dışişleriyle falan bir karar verirdi. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını Pentagon'a, kendisine söylenenlere, dış politika uzmanlarına, danışmanlarına, kendisine verilen çerçevenin tamamen dışına çıkıp hiç kimseye hazırlık yapmadan çekiliyoruz deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çekildiğini herkes biliyor. Yani Trump dış politikada kendisine söylenen değil, kendisi ne düşünüyorsa onu yapıyor. O yüzden Amerikan dış politikasında büyük bir değişim var. Hatta Bloomberg'un bir yazısı vardı. İşte Trump seçilirse kimler kaybeder diye. Çünkü Trump kendisine yakın gördüğü, iş yapabileceğine inandığı, kendi şirketinin de iş yapabileceğine inandığı liderlere çok yakın. Amerikan dış politikası esasında hiçbir zaman, hiçbir döneminde bu otoriter kabul edilen liderlere bu kadar yakın olmamıştı.
Evet, bu arada ikimiz de cumhuriyetçilere aleyhine bakıyoruz, yapıyoruz. İkimiz de demokratız diye bir yorum gelmiş. Hunter Biden'ın e-maillerine gerekli ağırlık vermedik diye bir eleştiri var. Daha ne kadar verelim? Programın yarısında Hunter Biden'ı konuştuk. Amerikan medyası haber yapmamasına rağmen biz burada haber yapıyoruz, anlatıyoruz içindekileri. Bu arada şöyle bir şey var. Dediğine katılıyorum. E-maillerin güvenilirliği sorunu var. Söylediğimiz nedenlerden dolayı Giuliani bütün e-mailleri vermiyor. Seçip veriyorlar ve bundan dolayı da gazeteciler tabii ki buna şüpheyle bakıyor. Ama bunun ötesinde de Biden tarafı da e-maillerin doğruluğunu yalanlamadı. Mesela hikaye New York Post, Cumhuriyetçi Gazete New York Post, bu e-mailleri yayınlayan gazetenin anlatımına göre Delaware'deki bir bilgisayarcıya Hunter Biden kendisi getiriyor bilgisayarı, suya düşmüş. Ondan sonra bir daha da bu bilgisayarı geri almıyor. Geri almadığı için de bilgisayar bilgisayarcının oluyor ve bilgisayarcı bu bilgisayar içindeki bilgileri 2019'un son ayında FBI'ya gönderiyor ve FBI'dan o zamandan bu yana kadar bir haber çıkmıyor. Ondan sonra bunları Giuliani'ye veriyor. Bununla ilgili bu hikayenin bu türlü anlatılışıyla ilgili olarak Biden'lar herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdiye kadar açıklanan e-maillerin doğru olmadığına dair bir açıklama da yapmadılar. İşte bunun nedeni olarak akla gelen, eğer bir tanesine yok bu böyle olmadı dese, ondan sonra her e-mailde yorum yapması gerekecek. Bu doğru mu, bu doğru mu, bu doğru mu şeklinde. Ondan dolayı tamamıyla e-mailler hakkında hiçbir yorum yapmamayı seçiyorlar. Amerika istihbarat kurumlarının yaptığı Amerika istihbarat kurumlarının farklı yetkililer aracılığıyla yaptığı, gazetelere yaptığı açıklamalarda bunun bir Rus dezenformasyon operasyonu olduğu ifade ediliyor. Fakat işte yani hikayesi bilgisayarın bizzat Hunter Biden tarafından verildiği. Bunların aslında hepsi çözülür. Giuliani bütün bilgileri vermiş olsa, alın 11 bin tane e-mail, hard drive, ne yapar kendiniz inceleyin demiş olsaydı olurdu. Ama şimdiye kadar bunu yapmadı. 2016 yılında dediğimiz gibi hack edilen e-mailler 7 Ekim'de ortaya çıktı. Ve de seçimlere 11 gün kala da zamanın FBI Başkanı Comey bir mektup yayınlayarak Hillary Clinton'ın tekrar soruşturmaya alındığını söylemişti. Bu iki olayın 2016'da 7-8 puan ileride götüren Hillary Clinton'ın mağlubiyete neden olduğunu söyleyen mesela 538 isimli Nate Silver, Amerika'nın en ünlü işte istatistikçisi, onun böyle bir açıklaması var. Ondan dolayı 3 puan oynattığını ifade etmişti. 3 puan oynatması demek gerçekten de seçimin doğrultusunu değiştirmiş oluyor. Diğer yandan şöyle bir durum da var. 2016-2017 yılında Trump başladığından beri başkanlığa, o zamandan beri bakıyoruz birçok Rusya, işte Trump'ın Rusya ile işbirliği vesaire gibi hikayelerin hemen hepsi yalan çıktı. Doğru çıkmadı. Yani yıllar boyunca Washington Post, New York Times gibi gazetelerin yayınladığı, BuzzFeed gibi haber sitelerin yayınladığı birçok hikayenin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bütün bunların, hatta birçoğunun Hillary Clinton'ın kampanyası tarafından fonlanmış Steele isimli bir İngiliz eski ajanının yaptığı meşhur dosyasının daha sonra doğru olmadığı. Yani bu noktada aslında bakarsanız seyircilere söylemek lazım. 2017 yılından 2019'a kadar Amerika'yı çok büyük oranda işgal eden işte Mueller'in soruşturması vesaire, bunların iddiaların bir sonuca ulaşmaması gerçekten kafalarda büyük soru işaretleri bıraktı. Yani karşımızda Trump'ın yalan söylediği, sürekli yalan söylediği, Trump ailesinin sorunları, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yakın durması veya Cumhuriyetçi Parti'nin efendime söyleyeyim komplocu sitelere yakın durması vesaire vesaire gibi sorunlar varken, diğer tarafta da Demokrat Parti'nin Trump'ın seçilmesinden itibaren Trump'la Rusya'yı ortaklaşa gösterir gibi yapılan o hikayelerin çoğunda arkasında Demokrat Parti'nin imzası olduğunu görüyoruz. Bunun nedenli bir berrak olduğu, nedenli Amerikan halkı tarafından anlaşıldığının bilemiyorum şu anda. Tabii Trump'ın çok dengesiz, hem içeride hem dışarıda bir günü diğer günü tutmayan sözleri gündemi tutuyor. NATO'dan çıkmak gibi, Rusya ile yakınlaşmak gibi, müttefikleri arkaya dönmek gibi, arkasını dönmek gibi birçok konu var. Ama diğer taraftan da karşımızda şu anda, ancak daha sonradan öğrendik, bu yıl öğrendik ki yıllarca Amerikan kamuoyunu meşgul eden Rusya iddialarının birçoğu Demokrat Parti'nin ortaya attığı ve kasten ortaya attığı ve doğruluğu olmayan iddialar olduğu ortaya çıktı.
Ben bir de şunu söyleyeceğim. Ben kendimi cumhuriyetçi ya da demokrat hiçbir zaman Amerika seçimlerinde görmedim. Şu an hani Trump'tan hoşlanmayan çok sayıda da cumhuriyetçi var. Yani hatta Amerika'da pek çok kurumda bilinen bayağı iyi cumhuriyetçiler bile ayrıldılar. Yani Trump'ı bir cumhuriyetçi gibi görmeyen büyük bir kesim de var. Tamam, iyi oy alıyor ama yani cumhuriyetçi değerlere tam olarak sahip olmadığı da söyleniyor. Hatta ben uzun zaman hiçbir şekilde olacağını zannetmiyorum ama Rand Paul'un olmasını da istemiştim Amerikan başkanı. Yani Texas senatörü, o hani benim Cumhuriyetçi Parti içinde de en sevdiğim senatörlerden biriydi. Fakat hani bizim yayında şu demokrat ya da cumhuriyetçi gibi bir durum yok. Fakat Trump'ın politikaları, hani desteklenmesi çok zor politikalar, özellikle de Amerika'da yaşıyorsanız ve böyle ciddi bir herhangi bir fabrikada ya da bir yerde iş yaparken işinizi kaybedip ciddi bir ekonomik krize girmediyseniz veya bir komplo teorisi grubuna üye değilseniz. Yani onun dışında bir de dönersek, ben Hunter Biden'ın söylenen hikayesinin gerçek olabileceğine inanıyorum. Yani hakikaten suya düşürmüş, götürüp vermiş ve unutmuş olma ihtimali de bana hiç gelmiyor. Böyle uydurma olur mu, yapar mı? Hani o karakterdeki bir insanın yapabileceğine inanıyorum.
Evet, mümkün ama neden Giuliani bütün bilgileri vermiyor da sadece bir kısmını verdi, onu da tabii bilemiyoruz. Bu arada yayın canlı mı, burada sorduklarımız cevaplanıyor gibi şeyler, yorumlar yapılmış. Evet, yayın canlı ve de yazdıklarınızı, sorularınızı görüyoruz. Bayağı bir muhabbet de kaynıyor orada aslında. Biraz da yakında kapatacağız. Ondan dolayı sorunuz varsa soruları gönderin. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Demokratlar bu dönemde daha fazla para toplayabiliyor. Ciddi bir bağış kampanyası çok güçlü. Amerika'da da geleneksel olarak hangi parti daha çok para toplayabiliyorsa bu o partinin oy verenlerinin daha istekli sandığa daha çok gidecek ve dolayısıyla da seçimi kazanacak olduğunun bir işareti. O türlü baktığımızda Biden'ın hem senatörleri, hem kongre üyeleri, hem de başkanlık, kendi başkanlık kampanyası Trump'a çok büyük bir fark attı. Bu açıdan ve de oyların daha fazla kullanılması, erken kullanılması, mektupla oy kullanmanın daha fazla olmasından dolayı bütün bu işaretler Demokrat Parti'nin kazanacağını gösteriyor. Zaten anketlere bakıldığında en başta söylediğimiz gibi yayına daha sonradan katılanlar için yeniden tekrarlayalım. Yaklaşık 9 puanlık bir fark var anket ortalamalarında Biden'ın. Salınacak eyaletlerde de 4 puan kadar bir fark var. Bunlar son 2 hafta içerisinde değişebilir. Neden böyle diyoruz? Çünkü geçen seçimde 2016 yılında Hillary Clinton'ın son 15 gün içerisinde 3 puanlık bir o bahsettiğim FBI'ın yeniden bir soruşturma açmasından dolayı Hillary Clinton'ın hakkında 3 puanlık bir kayıp yaşamış ve açıkçası seçimi kaybetmişti. Ondan dolayı bu önümüzdeki 2 hafta içerisinde her ne kadar Demokrat Parti şu anda favori görünse de daha fazla para topluyor olsa da örneğin 538, 538 isimli istatistik sitesinin verdiği bilgilere göre şu an itibariyle demokratların kongredeki çoğunluklarını devam ettirme ihtimalleri %96. Senato'da şu anda 53'e 47 cumhuriyetçiler önde. Senato'da da demokratların çoğunluğu kazanma ihtimali %73. Bu çok ciddi bir oran. Ve de en son başkanlık olarak da %88 veriyor şu anda Biden'ın kazanma ihtimaline. 2016'da bu dönemde Hillary Clinton'ın kazanma ihtimali de %82 idi. Ondan dolayı yani o her ne kadar %88 gibi çok ciddi olsa da şöyle düşünmek lazım. Çok sevdiğin birisi ameliyata giriyor. Bu ameliyatın %85 canlı çıkacak, iyi geçecek. Ama %15 ölüm ihtimali var olsa böyle bir ameliyat öncesi herhalde o sevdiğin için çok ciddi bir şekilde endişelenirsin. Çünkü her ne kadar %15 olsa da bu şunu gösteriyor. O ameliyata giren her 7 kişiden bir tanesi %15 denmesine rağmen o ameliyattan sağ çıkamamış. Bir Rus ruleti gibi 7 kurşundan bir tanesi sana denk gelebilir. Ondan dolayı Trump'ın şu anda kazanma ihtimali her ne kadar etrafta kesin bu iş bitti diyen birçok insan olsa da onlara da saygı duyuyoruz. Belki de onlar doğru çıkacak. Ama 2016'dan geldiğin tecrübeler ve de ihtimal hesapları ve şu anki salınacak eyaletlerdeki duruma göre Trump'ın önümüzdeki 2 hafta içerisinde bu işi döndürme ve kazanma ihtimali halen yok değil.
Bir de son olarak mektupla kullanılan oylarda mektupların içinde ikinci bir zarf var. Hani evet. Bu mektupların sahte olup sahte oy kullanılmasının önüne geçmek için. Fakat oy aktivistleri bu ikinci mektup ikinci zarfın olmamasında oyun sayılmayacağı nedeniyle demokratların, çünkü çoğunlukla demokratlar mektupla oy kullanıyor, büyük bir oy kaybı yaşayabileceğini de söylüyorlar. Bununla ilgili de kimi şeylerde, forum sitelerinde tartışmalar sürüyor. Fakat yani esas olay mektupla sayılan oyların, ki çoğunluk demokratlar olacak, ne yönde çıkacağı, kaçının sayılacağı, kaç günde sayılabileceği, 3 günden fazla sürecekse kabul edilip edilmeyeceği, yani bu büyük bir krize de neden olabilir. Ama diğer taraftan evet, Trump'ın 3 puana kadar düşürmüş olması çoğu yerde, özellikle kimi salınacak eyaletlerde daha az seviyelere getirmiş olması, hatta kimi anketlerde yavaş yavaş hani bir puan da olsa öne geçiyor gibi görünmesi ciddi bir durum. Çünkü bu hani hem hata payı var, hem de Trump'la ilgili şöyle bir şey var. Mesela El Cezire'deki bir haberde işte Pensilvanya bölgesinden yanılmıyorsam bir kişiyle konuşuyorlar, diyor ki bizim mahallede Trump'ın yani evinin bahçesinde Trump'ı destekleyen yazı olan tek kişi benim. Ama diyor benim gibi düşünen, fakat bunu komşularından hani şey yapmayan ya da bunu göstermeyenler de var. Yani Trumpçı olup Trumpçı olduğunu söylemeyen bir grup da var. Yani bunların oy kullanması halinde durum çok daha farklı oluyor.
Evet. Teşekkürler Ali Abaday. Perşembe günü bu arada son açık oturum yapılacak. Perşembe günü açık oturumu sonrasında belki Cuma günü yeniden konuşma imkanımız olur.
Ben
Ben
özellikle Trump'ı susturmaya yönelik düğmenin nasıl çalışacağını çok
evet,
merak ediyorum.
ben de çok merak ediyorum. Bir önceki toplam açık oturumda Trump çok ciddi bir oy kaybı yaşamıştı. O açık oturumda çok hücum vaziyetindeydi. Ve 3 puan civarında oy kaybettiği anketlere yansıdı. Ondan muhakkak ders alıp daha belki sınırlı kendisini sınırlayacak. Özellikle bu Hunter Biden Çin meselelerinde belki Biden'ın üzerine gidebilir. O açıdan seçimlere 12 gün kala yapılacak bu açık oturum. İkincisi iptal edilmişti hatırlayacağımız gibi. Normalde 3 tane olacaktı. İkincisi iptal edildi. İşte Perşembe günü 12 gün kala son toplantı yapılacak. Ben izleyicilerimize şu cümleyle veda edeceğim. Seçim akşamı bir eyalet, hangi eyalet en önemli, en kritik diye sorarlarsa diyeceğim şey Pennsylvania. Pennsylvania'yı izleyin. Pennsylvania'yı kazanan aşağı yukarı seçimi kazanmış olacak o akşam. 20 delegesi var ve çok ilginçtir. 2 gün kadar önce bir muhafazakar sitede, Federalist diye bir sitede çok enteresan, çok kritik bir yazı okudum ve o yazıda analist Pennsylvania'nın 2016'da olduğu gibi 2020'de de Trump'a gideceğini iddia ediyordu. Kendine göre tabii istatistiki ve karşılaştırmalarla gayet de ikna edici bir yazıydı. Eğer o yazı doğru çıkarsa benim en fazla merak ettiğim konu o. Pennsylvania eğer 3 Kasım akşamı Trump'a giderse seçimi Trump alabilir. Büyük ihtimalle alacak daha doğrusu.
Ben
%65 bir ihtimal
Florida'yı da
veriliyor.
merak ediyorum. Florida da çok önemli. Orası da
Haklısın.
çok kilit. Kimse beklemiyordu ama Trump almıştı 2016'da. Şimdi de kazanmak için çok uğraştığı yerlerden biri. Pensilvanya gibi Florida'da da kazanması belli şeyleri değiştirir.
Evet. Ohio, Georgia, North Carolina, Florida, Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada. Bu eyaletler Michigan, Minnesota. Bu eyaletler çok önemli eyaletler. Bu eyaletler şu anda Biden'ın sütununda görünüyor. Eğer Biden bunları gerçekten sütununda tutabilirse zaten açık ara kazanıyor. Bunlardan 2-3'ünü kaybedebilir. Ohio gidebilir, North Carolina gidebilir, Florida'da gidebilir hatta. Arizona'da gidebilir. Ama Pennsylvania ve Wisconsin, Nevada bu üçünü elinde tuttuğu zaman Biden diğer eyaletleriyle birlikte seçimi kazanıyor. Neyse bu detayları, ayrıntıları zaten devam edeceğiz önümüzdeki 2 hafta boyunca. Benim son söyleyeceğim şey seçim bitmiş değil. Hatta önümüzdeki 2 hafta nasıl döner, dramatik haberler iner mi düşer mi hep birlikte izleyeceğiz.
Görüşmek üzere, iyi günler.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler vakitiniz için.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.